Ayrım 11. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 126. 3. Fasıl. More ve Katolisizm. 1. More'un dindarlığı. More alaycı, eleştirel bir kişiydi. Ama hümanizmin İtalya ve Fransa'da ulaştığı inançsızlık düzeyine İngiliz ve Alman hümanistleri gibi o da pek yaklaşmamıştır. Cermen ülkelerinde ekonomik gelişme ve dolayısıyla manevi gelişme de genellikle Latin ülkelerindeki gelişmenin gerisinde kalmıştı. Genelde hümanizm gibi çelişkili öğelerin bir karışımı olan pagan inançsızlık da gelişmesinin en yüksek aşamasındaydı. Hümanizmin inançsızlığı kısmen kilisenin geleneksel görüşlerine karşı devrimci bir direniş, kısmen de başlangıç yıllarında kendisinin geliştirdiği ama artık uzun süredir muktedir olamadığı güçlü heyecanı alaya alan kokuşmuş bir sınıfın üşengeç vurdum duymazlığıydı. Papalık makamında da eski inançla aynı şekilde alay ediliyordu. Tıpkı bugün devlet adamı liberallerin gençliklerinde kapıldıkları, demokrasi hayalleriyle akıllandıkları için değil, miskinliklerinden dolayı alay etmeleri gibi. Bu denli aşağılık bir inançsızlık, eski üretim tarzını hala başlangıçtaki azim ve heyecanlı devam ettiren kuzeyli barbarları tiksindirmiş, onların nefretini çekmişti. Kuzey'in en hür fikirli bilgeleri bile inançlarına ve dinlerine heyecanları arttıkça daha sıkı bir şekilde bağlı kalmayı tercih ediyordu. Bu durum Hutton'da, Rotterdamlı Erasmus'ta, More'da karşımıza çıkar. Enerjik karakterine karşın More'un dini bütünlüğü neredeyse fanatizmin ve çileciliğin sınırlarına dayanıyordu. Bununla ilgili bazı ipuçlarını daha önce Erasmus'un mektubunda görmüştük. More'un biyografilerini kaleme alan Katolik yazarların eserlerine dayanarak örnekleri çoğaltmak mümkündür. Biz bundan yalnız Erasmus'un anlattıkları yeterli diye değil, üstelik biyografi yazarlarının verdikleri bilgilerde gerçeğin nerede sona erdiğine, yalanın nerede başladığına karar vermek zor olduğu için vazgeçiyoruz. İtalyan hümanistleri arasından More'u en çok etkileyen Pico della Mirandola olmuştu. Onun yaşam öyküsünü önceki bölümde gördüğümüz gibi More da Latinceden İngilizceye çevirmişti. 1462'de doğup 1494'te ölen Pico, kiliseyi ve öğretilerini ahlaksal, bilimsel yönden arındırmayı amaç edinen, bilgi ve hür fikir açısından her ne kadar kendisinden daha üstün olsalar bile reformasyonculara belirli manevi bir yakınlığı olan az sayıdaki İtalyan hümanistlerinden biriydi. Papalara göre Pico reformasyoncu Savonarola'dan hiç de az tehlikeli değildi. Papaların sömürüsünü tehdit edenler halkın anlamadığı inançsız hümanistler değil, tersine kiliseyi ciddiye alan, düşünme tarzları halkın düşünme tarzına yakın olan ve halk tarafından anlaşılan dini bütün hümanistlerdi. Pico Hristiyan öğretilerini onları döneminin bilgi düzeyine getirmeye çalışarak arındırmayı denemiştir. Bu amaçla yalnız Grek paganizmini incelemekle kalmamış, üstelik mistik Kabbala felsefesi vasıtasıyla Hristiyanlığın gizlerine yaklaşmak için İbranice'yi bilimsel ve ayrıntılı şekilde öğrenmiştir. Araştırmalarının sonuçlarını 900 Önerme adı altında kağıda döken Pico, cehennem cezasının sonsuzluğunu, İsa'nın son yemekte hazır bulunduğunu vesaire yatsımıştır. Şayet Pico gerçek bir reformasyoncu, yani bir ajitatör olsaydı, sırf bu önermeler yüzünden yakılırdı. Ama sadece bir bilim adamı olduğu için Papa 8. Innocens eseri yasaklamakla yetinmişti. Dönem 1848'den önceki kutsal sansür dönemi gibiydi. Burada kitapları 20 sayfadan fazla olan yazarlarla pek ilgilenilmiyordu. Kitap ne kadar inceyse yazarı o kadar tehlikeliydi. Sansür de o kadar sıkıydı. İşte bu yarı dinsiz Pico, More'un idealiydi. 2. Ruhban egemenliğine karşı More. More'un Pico ile ilişkisi bile onun ruhbanlara boyun eğmediğini kanıtlar. Oysa Katolik ve Protestan rahipler More'u böyle bir durumda görmeyi ne kadar da çok istiyorlardı. More'un gençliğinde bir manastıra devam ettiği, orada uzun süre dini vecibeleri yerine getirdiği doğrudur. Ama manastırda karşılaştığı şeyler keşişlere karşı pek fazla saygı duymasına neden olmamış gibidir. Rahip Stapleton bile More'un keşiş olma niyetinden vazgeçtiğini itiraf etmek zorunda kalmıştır. Çünkü bizim ruhbanlar bugünlerde eski titizliklerini ve dinsel heyecanlarını kaybetmişti. Moore, ruhbanları yargılamaktan çekinmiyordu. Herhangi bir hümanist kadar keşişlerle alay etmesini biliyordu. Örneğin Ütopya'nın birinci kitabından şu bölümü alalım. Raphael Hathaway, Kardinal Morton'un bir davetinde masada bulunan şakacı bir soytarı ile bir dilenci rahip arasında geçen konuşmaları aktarır. Söz dönüp dolaşıp yaşlılıktan ya da başka bir nedenden dolayı çalışamayan dilencilere gelir. Soytarı şöyle der: "Ben dilencilere asla sadaka vermem. Şimdi uslandılar artık. Benim geçtiğimi gördüler mi? Boşuna yorulmamak için seslerini kesiyorlar. Sadaka konusunda benim bir rahip kadar kısır olduğumu biliyorlar. Şimdi dinleyin benim verdiğim kararı. Bütün yaşlı ve hasta dilenciler bölünüp dağıtılacak. Erkekler rahip kardeş olarak erkek manastırlarına, kadınlar da rahibe hemşire olarak kadın manastırlarına." Oldu bitti. Kardinal bunu hoş bir şaka sayıp gülümsedi. Ama ötekiler bayağı ciddiye aldılar. Din bilimci bir rahipse bu şakadan aşırı bir şekilde hoşlandı. Asık suratı birden gevşeyerek rahipler ve manastırların durumu üstüne nükteli sözler etti. Sonra soytarıya dönerek, "Biz dilenci kardeşlerinizin rızkını sağlamazsanız dilenciliği ortadan kaldırmış olmazsınız," dedi. Soytarı, "Sayın Kardinal bunun çaresini buldular," dedi. "Serserilerin bir yere toplatılıp çalıştırılması gerektiğini söylediler ya. Dilenci rahipler dünyanın ilk serserileridir. Sayın din bilinci taş kesildi olduğu yerde." Yüzüne karşı atılan bu taş, öfkesini kabarttıkça kabarttı ve birden ateş püskürmeye başladı. Demediği kalmadı soytarıya. Kutsal kitaptan çıkardığı korkunç tehditlere de başvurdu. İlyas'la alay etmeye kalkışanlar, saçı dökülmüş peygamberin öfkesini çektiler üstlerine. Bir de aralarında birçok dazlaklar bulunan bütün rahiplerle alay eden bir tek adamın göreceği cezayı düşünün. Papa'nın bir fermanı var. Bu fermana göre bizimle alay edenler aforoz edilir. Kardinal rahibin küçük düşmesini önlemek için konuşma konusunu değiştirir. Birkaç sözde keşişlerin budalalığını, tembelliğini ve açgözlülüğünü alay alan bölüm böylece sona erer. Moore'un Latince epigramları arasında aynı şekilde mizahi bir şiir bulunmaktadır. Düz yazının izin verdiği kadarıyla ve biraz zorlanarak çevirisini aktarıyoruz. Bir fırtına çıktı, tekne sallandı. Korkudan tayfaların ödü patladı. "Günahlarımız, günahlarımız yüzünden," diye dehşetle ettiler feryat. "Başımıza gelen bu felaket. Teknede bir keşiş vardı tesadüfen. Sardılar etrafını günah çıkartmak için hemen. Devam ediyordu ama tekne sallanmaya. Ölmekten korkuyordu tayfalar hala. Biri ötekilerden daha akıllı çıktı öne. Taşıyor hala günahlarımızın yükünü tekne. Atın onu aşağıya, ağırlaşan şu keşişi günahlarımızın yüküyle. Hafifleyecek tekne, dans edecek dalgaların üstünde. Sen misin bunu diyen? Yakaladılar hepsi birden. Fırlatıp attılar adamı güverteden. Rüzgara kapıldı bunun üzerine tekne, şişirdi yelkenlerini hafiflemiş gövdesiyle. Kıssadan çıkan hisse, ağır gelir günahın yükü bize. Dini bütün Cresacre Moore, aziz büyük dedesinin günah çıkartmayı ve günahların bağışlanmasını alaya aldığını okuyunca acaba ne düşünmüştür? Katolik şehidimizin alayları yalnız alt kademedeki ruhbanlarla sınırlı kalmıyordu. Piskoposlar da bundan payını alıyordu. Özellikle Moore'un Postumus adını verdiği biri epigramlarında nüktelerinin hedefi olmuştu. Bu epigramlardan birinde Postumum Episcopum adı geçen Postumus'un piskoposluğa getirilmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirir, zira piskoposlar genellikle yeteneklerine bakmadan gelişi güzel atanırken bunun özel bir itina göstererek seçildiği aşikardı. Binlercesi arasından bu kadar kötü ve ahmak bir piskopos bulmak mümkün değildi. Bir başka epigramda Episcopum illiteratum aynı piskopos hakkında şöyle diyor: "Piskoposun dilinden şu sözler düşmüyor. Ağızdan çıkan söz öldürür ama ruh canlandırır insanı. Ancak Postumus'un ağzından çıkan bir sözün kendisini öldürebileceğinden hiç mi hiç haberi yoktu. Şayet böyle olsaydı bile canlandıracak bir ruha sahip değildi." Moore'a göre Papa bile sıradan bir ölümlüydü. Erasmus 1510 yılında Moore'un evinde ve onun teşvikiyle Deliliğe Övgüsünü kaleme almış, üzerinde olasılıkla Moore'la birlikte çalıştığı kitabını yazarken çok büyük zevk duymuştu. Dostlarından biri çok büyük olasılıkla Moore el yazmasını Erasmus'un haberi olmadan gizlice Paris'e göndermiş. 1511 yılında orada yayımlanan el yazması birkaç ay içinde 7. basımına ulaşmıştır. Kitap o günlerin toplumunu ama özellikle keşişliği ve papalığı çok cüretli şekilde ve coşkuyla hicveden bir eserdi. Bu yüzden de yasak kitaplar listesine alındı. Ancak kutsal şehidimiz esere yaptığı katkılardan dolayı asla pişman olmadı. Moore'un papalığa karşı tutumunu tanımak için bizim bu tür dolaylı kanıtlara ihtiyacımız yok. Protestanlığa karşı mücadelede Moore'u papalığa daha sıkı bağlanmak zorunda bırakan Reformasyon'un başlangıcından sonraki dönemde bu konuyla ilgili kendisince belirtilmiş ifadeler mevcuttur. Buna rağmen Tyndall'ın Cevabının Çürütülüşü adlı eserinde Papa'nın üstünde genel bir ruhbanlar meclisinin bulunduğunu, bu meclisin Papa'yı uyarabileceğini ve cezaya çarptırabileceğini, hatta şayet Papa kendini düzeltmezse onu makamından indirebileceğini yazıyordu. Sayfa 621. Bunun gibi aynı şekilde aşağıdaki satırlar da anlamlıdır. Reformasyon başladığı zaman İngiltere Kralı 8. Henry bu harekete kesinlikle karşı olduğunu ve Papa'dan yana yer aldığını açıklamıştı. Hatta Luther'e karşı 7 sakrament hakkında bir de kitap yayımladı. 1521'de kralın adıyla yayımlanan kitap böyle durumlarda pek de ender görülmeyen şekilde başkaları tarafından yazılmıştı. Moore'u da bu yazarlardan biri saydılar. Oysa onun katkısı çok azdı. 8. Henry papalıktan ayrıldığını ilan ettiği zaman doğallıkla bu kitap kendisini çok rahatsız eder hale geldi. Kitabın yazarları şimdi birer hain durumuna düşüyordu. Lord Chancellor'lık görevinden istifa ettikten sonra Moore'a karşı açılan davalar arasında şu dava da vardı. Moore, çirkin dalaverelere başvurarak kralı doğal olmayan bir yoldan 7 sakramenti ve papanın otoritesini savunmak üzere bir kitap yayımlamaya mecbur etmiş, böylece kralın kendi aleyhinde ve onurunu zedeleyecek şekilde papanın eline bir koz vermesine neden olmuştur. Sakrament, İsa'dan kaynaklandığı söylenen ve özel Tanrı inayetine tavassut edilen dinsel tören. Bu inayetin simgeleri su, şarap, ekmek ve yağdır. Katolik Kilisesi'nin 7 sakramenti şunlardır: vaftiz, piskopos tarafından kutsanma, son yemek sakramenti, tövbe, ölmeden önce kişinin kutsal yağ ile meshedilmesi, göreve başlayan genç rahiplerin törenle takdis edilmesi, evlilik. Zavallı baştan çıkarılmış kralın bu ahlaksal öfkesinde en gülünç yan, 10 yıl boyunca istifini bozmadan kendini kitabın yazarı diye göstermiş ve kitaba yapılan övgüler üzerinde hak iddia etmiş olmasıdır. Papa bu yüzden Henry'e inanç savunucusu unvanını vermiş ve kitabı okuyan herkesin günahlarını bağışlamıştır. Şimdi ise kitap çirkin bir komplo haline gelmişti ve Moore da bunun cezasını çekmeliydi. Moore suçlamalara şöyle karşılık verdi. Roper'a göre, "Soylu büyüklerim, bu tür tehditlerle çocukları korkutabilirsiniz ama beni değil. Şimdi davanın esasını teşkil eden suçlamanıza gelirsek, Haşmetli Kral'ın bu konuda benim aleyhimde tanıklık edeceğini sanmıyorum. Bu noktada beni Yüce Kral'dan başka hiç kimse daha iyi temize çıkaramaz. Çünkü kitabın yazılışı sırasında bana hiçbir şekilde danışılmadığını çok iyi bilir. Oysa ben kitap bittikten sonra majestelerinin emriyle ve yazarların onayıyla metin üzerinde sadece düzeltmeler yaptım. Ayrıca kitapta papanın otoritesinin aşırı vurgulandığını ve hatta fazla savunulduğunu görerek krala şöyle dedim. Size şunu hatırlatmak isterim. Bildiğiniz üzere Papa da sizin gibi bir hükümdardır ve başka Hristiyan hükümdarlarla bir ittifak içindedir. Bu yüzden ittifakın değişik noktalarında sizin Papa ile anlaşmazlığa düşmeniz ve birbirinize savaş ilan etmeniz mümkündür. Bu nedenle kitaptaki bu satırların değiştirilmesini ve Papa'nın otoritesinin daha az vurgulanmasını en iyi çözüm olarak görüyorum. Hayır diye itiraz etti kral. Böyle yapılmasın. Biz papalığa karşı öyle ağır bir sorumluluk taşıyoruz ki, duyduğumuz saygının haddi hesabı olamaz. Bunun üzerine İngiltere'ye tahsis edilmiş papalığa ait piskoposluk makamlarının büyük bölümünü ortadan kaldıran dokunulmazlık yasasını hatırlattım. Majestelerinin cevabı şu oldu: buna karşı ne söylenirse söylensin, biz bu otoriteyi elden geldiğince güçlendirmek istiyoruz. Zira biz krallık tacımızı ondan aldık. Bunu majestelerinin bizzat kendisi bana söyleyene kadar hiç duymamıştım. Dava suya düştü. Moore'un iddialarının doğruluğuna ve ne Henry'nin kendisi ne de bir başkası itiraz etti. Demek ki biz de bu iddiaları doğru diye kabul edebiliriz. Buradan ve aynı şekilde Tyndall'ın çürütülüşündeki ilgili bölümlerden Moore'un papalara kölece bir saygı duymaktan çok uzak olduğunu anlıyoruz. Bir sonraki bölümde kanıtlamaya çalışacağımız gibi Moore papayı uluslararası bir birleştirici olarak görüyordu. Bu birleştiricilik işlevi olmasaydı Hristiyanlık birbirine düşman ulusların yol açacağı bir kargaşa içine düşecekti. Ancak Moore ulusların haklarını ve genel olarak kiliseyi papaya karşı savunuyordu. Papa Moore'un gözünde Hristiyanların başında makamından indirilebilecek bir başkandan başka bir şey değildi. 3. Moore'un dinsel hoşgörüsü. Dinsel konularda Moore'un ne kadar serbest düşündüğünü en iyi şekilde onun Ütopyalılara yakıştırdığı ideal dinden anlamak mümkündür. Kitabın 3. bölümünde bu dinle tanışacağız. Burada Moore'u dönemindeki Katolisizm'den ve Protestanlık'tan çok üstün kılan, çağdaşlarından sadece birkaçıyla paylaştığı tipik bir özelliğini, yani dinsel hoşgörüsünü ele almakla yetineceğiz. Moore bu hoşgörüsünü yalnız Reformasyon'dan önce Ütopyası'nda değil, üstelik Protestanlarla Katolikler arasındaki amansız mücadelenin tam ortasında ve zındıkları yakmak için her yerde alevler yükselirken de açıklamıştır. Ve bunu sırf açıklamakla kalmamış, uygulamıştır da. Stapleton kendi Katolik azizinin Moore'un evinde Lütercileri ağırlamasını çok garip bulmaktadır. Melanchthon'un öğrencisi ve yandaşı Simon Girenius, yeni Platoncu Grek filozof Proklos'tan yaptığı çevirisine malzeme toplamak için İngiltere'ye geldi. Melanchthon Philip, 1497-1560, teolog, hümanist ve reformasyoncu. Luther'in ölümünden sonra Protestanların önderliğini üstlenmiş, Protestan teolojisinin gelişmesini önemli ölçüde belirlemiştir. Proklos Diadokos, 411-485, yeni Platoncu filozof. Üç evreli diyalektikle ilgili buluşuna Hegel büyük bir değer biçmiştir. Eserleri arasında Platon ve Öklit yorumları önemli bir yer tutar. O günlerde Lord Chancellor makamında bulunan Moore'dan o kadar çok destek gördü ki çevirisini Moore'un oğlu John'a ithaf etti. Çünkü çeviri bitmeden önce Thomas Moore Katolik inancı uğruna şehit olmuştu. İthaf yazısını Stapleton aktarmaktadır. Bize göre bu yazı Moore'un karakterini tanımlamak açısından önemlidir. Burada şöyle deniliyor: bir zamanlar bulunduğu konumuyla ve kusursuz nitelikleriyle ülkenin önde gelen tek insanı senin o mükemmel baban, kimsenin tanımadığı benim gibi birinin resmi ve özel birçok kurumda araştırma yapmasına olanak tanıdı. Krallığın en yetkili adamı olarak beni sofrasında ağırladı, yanına saraya aldı. Ve dahası var, benim dinsel görüşlerimin baştan beri tahmin edebildiği gibi kendi görüşlerinden birçok noktada ayrıldığını hoşgörüyle ve sevecenlikle belirtti. Ama buna karşın bana yaptığı yardımlarda hiçbir değişiklik olmadı. Hatta bütün masraflarımın kendi cebinden karşılanmasını sağladı. Ayrıca John Harris adında bilgili genç bir kişiyi yanıma kılavuz verdi ve Oxford Üniversitesi dekanına bir de tavsiye mektubu yazdı. Bu mektup yalnız tüm kitaplıkların kapılarını değil, üstelik yürekleri de açan bir anahtar etkisi yarattı. Okulda önemli eski kitaplarla dolu, sayısı 20'yi bulan bütün kitaplıkları köşe bıçak taradım ve 1-2 yıl içinde inceleyebileceğime inandığım Proklos'la ilgili birçok kitabı dekanın onayıyla eve götürdüm. Bu hazineden dolayı büyük bir sevinç duyarak babanın verdiği birçok armağanla ve yaptığı iyiliklerin ağır yükü altında İngiltere'yi terk ettim. Bu olay Luther'in Roma'ya savaş ilan etmesinden yaklaşık 10 yıl sonra geçmişti. Protestan ve liberal yazarlar buna karşın Moore'u dinsiz bir zalim gibi göstermek istiyordu. Örneğin Voltaire onun hakkında şunları yazıyordu: Tarihçilerin hemen hemen hepsi, özellikle Katolik olanlar, oy birliği içinde Thomas More'u ya da Morris'u yasaların kurbanı erdemli bir insan, bilgili, hoşgörülü, iyiliksever bir bilge sayıyor. Oysa aslında o, boş inançlara bağlı ve barbar bir zalimdi. Güya More birçok insanı inançları yüzünden işkenceden geçirtmiş ve yaktırmıştı. 8. Henry'nin kilise üzerindeki otoritesini yadsıdığı için değil, bu barbarlıkları yüzünden idam cezasını hak etti. Güle oynaya ölüme gitti. Ama bunun yerine ciddi ve bir parça barbarlıktan uzak bir karaktere sahip olsaydı daha iyi olurdu. 18. yüzyılın ortasında hür fikirlerden çıkan sesin yanı sıra 19. yüzyılın ikinci yarısında protestanlardan yükselen sese Bay James Anthony Froude'nin sesine de kulak vermek yerinde olur. Bu kişi 1870'te Londra'da yayımlanan History of England from the Fall of Wolsey to the Defeat of the Spanish Armada adlı kitabında İngiliz Reformasyon tarihini protestanlara özgü basma kalıp bir tarzda burjuva görüş açısından düzeltip yerine oturtmaktadır. More'un sözüm ona zındıkları kovuşturmasına çok kızan bu bay onun idamını haklı göstermeyi ve açıklamayı kendine görev edinir. Toplumu tehdit eden görüşlerin beslendiğine dair en ufak bir kuşku üzerine idam cezasını uygulamak 19. yüzyılda bile zorunlu olabilir. 1848'de İngiltere güya bu zorunluluktan uzak değildi. Şayet İngiliz çartistleri Paris'teki katiller ve isyancılarla ilişkiye geçmiş olsaydı bu durum ortaya çıkabilirdi. Çartizm ilk İngiliz ulusal işçi hareketi. Adını 1838'de kaleme alınmış People's Charter'dan alır. Başlıca talepleri genel, eşit ve gizli seçim hakkı, parlamento reformu ve parlamento seçimlerinin her yıl yapılması. 1839'daki ayaklanma girişimi bastırılmıştır. Chartism, Marx ve Engels'i de etkilemiştir. 1848'de Paris'teki isyancılar onun reçetesine göre ama kendi çıkarlarını gözeterek hareket etmiş olsaydılar, acaba Bay Froude kana susamış sırtlanlar için ulurken nasıl bir ses çıkaracaktı? Savaşta karşı tarafa ateş etmek çok güzeldi de, yalnız karşıdan açılan şu Allah'ın belası ateş olmasaydı. More'un sözüm ona hoşgörüsüzlüğüne, protestan dedikoducuların kanıtlanmamış bazı iddialarından başka, bir de kendisince kaleme alınmış mezar taşındaki ibare kanıt oluşturur. Şöyle ki, Furibus homicidis hereticis molestus. O, hırsızların, katillerin ve zındıkların acımasızca üstüne gitmiştir. Sözcüklerin bir araya getirilişi zındıklar için pek de hoş görünmüyor. Ancak molestus sözcüğü manevi silahlar dışında başka silahlarla da mücadele etme zorunluluğunu asla içermiyor. Bu tür manevi bir mücadeleden More elbette kaçınacak değildi. More'un hoşgörü anlayışına göre insan kesin gerekçeler öne sürerek karşısındakinin ağzını kapatmamalıydı. Yazar burada kaba güç kullanarak, vurarak ya da kesin ikna edici anlamlarına gelen Schlagen sözcüğüyle kelime oyunu yapıyor. İnandığı şeylerin önemini belirtmek ve rakibinin inançlarını sarsmak için insanın tüm manevi gücünü seferber etmesi şayet hoşgörüsüzlük sayılacaksa böyle bir şey More'un aklına asla gelmezdi. More'un mücadeleci karakteri rakibinden kendisine riayet etmesini talep etmeyecek kadar fazlasıyla enerjikti. Ama kendi silahlarını körleştirmeye de yanaşmazdı. Taşı her zaman gediğine oturtmasını bilirdi. Yaşlı kadınlar bu konuda ve de kullandığı düşüncesiz kaba sözlerden dolayı More'a ahlaksal bir öfke duyabilir. Bizim cansız ve ikiyüzlü çağımız o günlerde sonuç alana kadar sürdürülen manevi mücadelenin sertliğini aramızda iffetlilik taslayan az sayıda kişinin hoşuna gitse de çatışmanın heyecanı içinde bazen devam eden bu sertliği hoş görmeyebilir. Ancak bu konuşma tarzının yalnız kendisi hoşgörüsüzlük için başlı başına bir kanıt oluşturmaktan uzaktır. More zındıkları ne dereceye kadar kovuşturduğunu Lord Chancellor'lık görevinden ayrıldıktan sonra 1533'te yazdığı savunmasında kendisi anlatır. Gerçeğin ta kendisi izlenimini bırakan bu anlatılanlar, diğer tarafa da yabancı olmadığı sürece olaylar vasıtasıyla doğrulanır ve sırf bu yüzden güven duymayı hak eder. Çünkü gerçeği çarpıtmaktan More'un hiçbir çıkarı yoktur ve bilinçli şekilde yalan söylemek ona hiç yakışmaz. Savunmasını yazdıktan kısa süre sonra ölüme gitti çünkü yalan söylemek istemiyordu. Adı geçen eserinde şöyle diyor: "Kralın meclisinde yer aldığım zaman ve Lancaster dükalığının başbakanı iken, ama özellikle Lord Chancellor olduğumda ruhbanları nasıl kayırdığım bilinmektedir. İyileri övüyor, hatırlarını sayıyordum. Mazbut insanların başına dert açan ve onların toplumsal konumlarına leke getiren hayırsızları cezalandırma konusunda ihmalkar davranmıyordum. Dinin emirlerine uymayıp aksine hareket ederek hırsız ve katil olanlara fazla merhamet göstermiyordum. Onlar da benden çok çekiniyordu. Dönemin Katolik ruhbanlarıyla olan ilişkisini, böylelikle de bu ruhbanların kendisini karakterize ettikten sonra Moore, zındıkları kovuşturan biri olduğu iddialarına geçer. Aralarından Luterci'lerden bazıları, başbakanken hizmetkarlarımı bahçemdeki bir ağaca bağlatıp, eşek sudan gelene kadar dövdürerek, canlarından bezdirene kadar sorguya çekme alışkanlığında olduğumu söylediler. Bu nezih heriflerden bazıları bu masalı her yerde o kadar çok anlattı ki iyi bir dostum herkesin bundan söz ettiğini duydu. Bu herifler böyle bir şeyi iddia edecek kadar yüzsüzse kim bilir daha neler anlatacaklar. Şayet büyük çapta bir soygun, iğrenç bir cinayet ya da kutsal ekmeğin saklandığı çanağın çalınması ya da kötü niyetle yerinden kaldırılması gibi kiliseye leke getiren suçlar söz konusu olduğunda, bu gibi insanları sorguya çekilmek üzere bazen memurlara ya da hapishane yöneticilerine bırakıyordum. Ancak hırsızlara, katillere ve kiliseleri soyanlara karşı böyle davrandıysam bile hayatımda zındıklara inançları yüzünden sadece iki olay dışında asla bir zarar vermedim. Sonra bu iki olay ayrıntılarıyla anlatılır. İlk olayda söz konusu Moore'un hizmetindeki gençlerden biridir. Bu genç, Moore'un evinde başka bir gence piskoposun kutsama töreniyle nasıl alay edileceğini öğretmek ister. Bunun üzerine Moore, çocuklara davranıldığı gibi onu ev halkının önünde hizmetkarlarından biri vasıtasıyla falakaya yatırır. Öteki zındık avı tımarhaneden kaçkını bir mecnunla ilgilidir. Bu kişinin başlıca eğlencesi kuddas ayinlerine katılmak ve kutsal ayin sırasında çığlıklar atarak ortalığı velveleye vermektir. Moore bu mecnunu bir gün evinin önünden geçerken bir polis memuruna yakalatır, sokaktaki bir ağaca bağlatarak sopayla dövdürür. İnsanların zındıkları ve cadıları tereddüt etmeden yakmaya hazır olduğu bir dönemde herhalde bu iki dayak cezasının sözünü etmeye değmezdi. Moore devam eder: "Zındıklık yüzünden bana teslim edilenlerden hiçbiri, Tanrı hakkı için bırakın dayak ya da tokat yemeği, azar bile işitmemiştir. Bulunduğum makamın bana yüklediği görev onları güvenli bir hapishanede tutmaktı. Ama Georg Konstantin'in gizlice sıvışmayı başaramayacağı kadar güvenli olanından değil." Lutercilerin iddiasına göre Moore adamın hapishaneden kaçması üzerine öfkeden küplere binmişti. Oysa aslında o bu yüzden kimseye, hatta gardiyana bile kötü bir söz söylememişti. Ona şöyle demişti: "John, şu parmaklıkların tekrar düzeltilmesini ve sıkıca kapanmasını sağla. Yoksa kaçan tutuklu sonuçta yine gizlice içeri girebilir." Konstantin bunu yapmakta, yani sıvışmakta haklıydı. Oturmaktan rahatsız olduğu için yerini değiştiren bir kimseye kızacak kadar anlayışsız biri değilim herhalde. Moore, zındıklara karşı acımasızca davrandığına dair anlatılanların yalan olduğunu söyler. "Zındıklar konusunda kimse beni yanlış anlamasın. Ben onların yanılgılarından nefret ediyorum, yoksa kendilerinden değil. Bu yanılgıların ortadan kalkmasını, kişilere dokunulmamasını arzu ederdim." Bu eserden Moore'un dinsel konuları ele alış tarzını niteleyen bir bölümü de buraya alalım. "Şimdi bu heriflerin bende gördükleri ve bu yüzden beni kınadıkları sonuncu hataya, yani benim ciddi konular arasına gülünç fıkralar, nükteler ve eğlendirici anekdotlar katma hatama gelelim. Horatius şöyle der." Horatius, M.Ö. 65-8, Romalı ozan, en ünlü eseri Yergiler'dir. "İnsan hakikati niçin gülerek söylemesin ki? Görüşlerini ciddi ve resmi şekilde vaaz etmektense neşeli bir tarzda açıklamak benim gibi işinin ehli olmayan birine daha çok yakışabilir." Moore haklıydı. O yeni Katolisizmi vaaz eden biri değildi. Dinle ilgili polemiklerinde ciddi kalmaya ne kadar uğraşırsa uğraşsın, şakacı yanı her zaman kendini göstermiştir. İşsiz proletaryayı elinden tutmak için dinsel vakıflara el koyulmasını 8. Henry'den talep eden ve dinsel bir alay sırasında dağıtılan Dilencilerin Dilekçesi başlıklı el ilanına karşı 1529'da kaleme aldığı Zavallı Ruhların Dilekçesi adlı polemiğinden bazı bölümleri okumak epey eğlenceli olacak. Adı geçen el ilanının yazarı Fişe, ruhbanların manastırlardan dışarı atılmasını, kırbaçlanarak çalışmaya zorlanmasını ve evlendirilmesini talep ediyordu. Böylece üretim ve ülke nüfusu arttırılacaktı. Moore bu öneriye çok gülmüştü. Krala verilen bir dilekçe, düşünün ki bununla ruhbanların soyulması, yağmalanması, zincire vurulması, dövülmesi ve evlendirilmesi isteniyor. Adamın evlilik hakkında ne düşündüğünü, onu sonuncu kötülük olarak saymasından anlamak mümkün ve hiç kuşku yok ki evliliği iyi bir şey olarak görseydi onun ruhbanların başına gelmesini dilemezdi. Moore daha sonra Araf'tan söz eder. Buradaki zavallı ruhlar şayet vakıflar ortadan kaldırılırsa kendileri için dua edecek kimse kalmayacağı için avuçlarını yalayacaktı. Ayrıca zavallı ruhlar ne acılara katlanmıyor ki? Bir düşünün, onlar dünyada olup biten bütün saçmalıkları görmeye mahkum edildiler. Üstelik ölenler ne de çabuk unutulur. Şimdi Araf'taki adam karısının vakit geçirmeden başkasıyla nasıl evlendiğini, çocukları nasıl neşelendiğini ve fırlatıp atılmış eski bir pabuç gibi hemen unutulan babayı artık kimsenin düşünmediğini seyretmek zorundadır. Ancak zaman zaman kadının aklına ölmüş kocası gelir, o da şayet tam o sırada ikinci kocasıyla kavga etmişse. Moore, Confutation of Tyndale's Answer'ında Protestan Wise Barnes'ı halkın karşısında iki kadınla, bir tüccarın karısıyla ve Botov's Wharf adlı aşevinin sahibesiyle tartıştırır. Söz konusu, gerçek Hristiyan din adamının kim olduğunu belli eden işaretlerdir. Barnes kendini kutsal kitaba doğru yorumu getiren ve kutsal kitaba göre yaşayan biri olarak gösterir. Bunun üzerine aşevinin sahibesi şöyle der: "Aziz yumurcağın başı üstüne, rahip efendi sözüne ettiğin bütün işaretler aşevimdeki işaretin ya da hardalcı dükkanındaki işaretin karşısında dikiş tutturamaz. Birinin işaretini gördüğüm yerde sıcak somun, diğerini gördüğüm yerde de bir kase hardal bulacağımı bilirim. Ama bu senin iki işaretin üstüne para saysam bile bana en ufak bir güvence vermiyor." Moore, teolojik yazılarını işte bu tarzda kaleme almıştır. Ömrünün sonuna doğru bu yazıların giderek neşesini kaybettiği ve zaman zaman esrik, fanatik bir özellik gösterdiği, örneğin Ütopya'da açıkladığı daha önceki ilkeleriyle çelişen şeyleri bu yazılarında söylediği doğrudur. Bu değişmenin nasıl meydana geldiğini araştırmak tarihten çok psikolojinin alanına girer. Moore gibi ateşli bir ruhun çatışmanın heyecanı içinde haddini aşmasını ve daha önceki görüş açısıyla çelişen şeyler öne sürmesini, rakiplerine düşman olmaktan kendini alamamasını ve taassupa düşmesini, idamını beklerken zindanda kaleme aldığı yazıların bir esrime niteliği taşımasını, ancak rakip bir ruhbandan başka kimse itici, ahlak dışı bulamaz. Bu yazılardan Moore'un lehinde ya da aleyhinde malzemeler çıkarmayı Katolik ve Protestan ruhbanlara bırakıyoruz. Bizim için bu yazılar olsa olsa patolojik yönden ilginçtir. Oysa biz sadece sosyalist ve düşünür Moore'dan bahsediyoruz. Moore'un teolojik eserleri şayet onun için Protestanların değil de Katoliklerin yanında yer aldığını kavradığımız zaman kendiliğinden anlaşılacaktır. Moore, Katoliklerin tarafını tutmaya karar verdikten sonra bunu izleyen her şey bu adamın sadece doğal bir sonucuydu. Ama Protestanlığa karşı çıkmasının nedenleri dogmatik, teolojik değil, politik ve ekonomik nitelikteydi. Onu Katoliklere katılmaya iten, ilk bölümde değindiğimiz genel olarak hümanizmi de harekete geçirten aynı nedenlerdi. Ama bu nedenler yerel ve kişisel etkiler sonucu Moore'da tamamen kendine özgü bir biçim almıştır. Bu nedenleri bir sonraki bölümde ayrıntılarıyla göreceğiz. 11. ayrımın sonu, sayfa 140.